Ayrım 30, Din ve Siyaset, Rıza Zelyot, sayfa 278. Askerler Allah'ın izniyle halkın sığınaklarıdır. Valilerin ziynetleridir, dinin üstünlüğü, eminlik, esenlik yolları onlarla korunur. Halk ancak onlarla kalkınır, huzura kavuşur. Askerler Allah'ın emriyle alınan vergiyle beslenebilirler. Düşmanlarına karşı o sayede güç kuvvet sahibi olurlar. Düzene girmeleri ancak o vergiye dayanılarak olur. Neye ihtiyaçları varsa onunla düzene sokulur. Sonra bu iki sınıf ancak üçüncü sınıfla kadılar, zekat ve vergi memurları ve katiplerle nizama girer. Onlar halkın işlerini düzene sokarlar, faydalı işleri toplarlar. İleri gidenlerin de aşağı olanların da işleri onların sayesinde emniyete kavuşur. Bütün bu sınıfların ayakta durmaları tacirlerle, sanatkarlarla mümkündür. Onlar halkın muhtaç olduğu şeyleri toplarlar, çarşılara, pazarlara dökerler. Böylece başka sınıfların yapacağı şeyleri yaparlar. Sonra ihtiyacı olan, yokluk içinde bulunan aşağı tabaka gelir. Bunları görüp gözetmek, bunlara yardım etmek gerektir. Allah katında bu sınıfların hepsinin de genişliği vardır, hepsinin de yeri vardır. İhtiyaçlarının giderilmesi, hallerinin düzene sokulması icap eder. Bu da valinin vazifesidir. Valinin ve Allah'ın emirlerini gereği gibi yapar, halkın düzenine çalışır. Çabalarken Allah'tan yardım dilemesi, hakka riayet etmesi, bu işleri kendisine hafif gelsin, ağır gelsin dayanması gerekir. Orduna sence Allah için, Resulü için ve imamı için en fazla öğüt verenlerinden, emanet ve iffet bakımından en temiz olanlarından, bilimde en üstün bulunanlardan kumandanlar seç. Sonra toplumun soy boy bakımından şereflilerinden, temiz ev bark sahibi olanlarından, geçmişlerinde iyilik bulunanlarından, savaşlarda yiğit davrananlarından, cömertlerinden asker al. Çünkü bunlarda yücelik, büyüklük huyları toplanmıştır. İyiliğin, adamlığın dalları, budaklarıdır bunlar. Onlara öylesine muamelede bulunmalısın ki, düşmanla savaşta hepsinin de derdi fikri bir olsun. Onları esirgemen, kalplerinin sana meyletmesine sebep olur. Valilerin gözlerini aydınlatan işlerin en üstünü şehirlerde dosdoğru olarak adaleti yaymak, halk arasında sevginin belirmesine sebep olmaktır. Halkın dileklerini yerine getir, iyileri öv, çektikleri zahmeti say dök. Çünkü güzel huylarını fazla anış, onların yiğitliklerini arttırır, onları sevindirir. Allah dilerse iyilikte geri kalanları da o yola sevk eder, iyileştirir. Sonra herkesin sınanan, bilinen derecesini tanı. Birinin çektiği zahmeti başkasına mal etme, onun yerine başkasını övme. Herkese noksansız olarak hakkını ver, herkesin hakkını tanı. Birisinin büyük oluşu yaptığı, başardığı iş küçük bir işse büyük görmene, yine birinin yaptığı iş büyükse fakat kendisi düşkünse o işi küçük görmene sebep olmasın. Halka hüküm verecek kişileri, sence idaresine memur olduğun kişilerin en üstlerinden seç. Öyle ki işler onları daraltmasın, birbirlerine hasım olanlar onlara üst gelmesin, ayakları sürçüp yanlış bir işe düşmesinler. Bilmezken sonra bilip, anlamazken sonra anlayıp, hakkı yerine getirmediklerine pişman olmasınlar, kendilerini zanna kaptırmasınlar. Azıcık bir anlayışla hükmün sonunu araştırmaktan kalmasınlar, şüpheli işlerde hüküm verirken düşünsünler, dayansınlar, apaçık delillere uysunlar. Hasmın müracaatı onları sıkmasın, gönüllerini daraltmasın. İşleri iyice açıp yayıp anlayışta en sabırlı kişiler, hak meydana çıkınca da en kesin hükmü verenler olsunlar. Övülmede ileri giriş onları kibre sevk etmesin, aldatışa kapılmasınlar. Sonra vergi ve zekat memurlarına dikkat et. Onları sınadıktan sonra tayin et. Onların şahsi bir meyille ve rastgele tayin etme. Çünkü bu iki şey çevir ve hıyanet kollarının bir araya toplanmasına sebep olur. Bunları temiz ailelerden, İslam'a eskiden girmiş olanlardan, tecrübe ve utanç sahibi kişilerden seç. Çünkü onlar ahlakça en üstün, namusça en doğru, garezlerden en kurtulmuş, tamahları en az, işlerin sonuçlarını dikkatle en fazla gayretli kişilerdir. Sonra da onların rızıklarını bol bol ver. Çünkü bu nefislerini düzeltmeye kuvvet verir. Onları o Müslümanların elleri altında bulunan malları yemekten alıkoyar. Sonra işlerini teftiş et. Onlara gerçek ve vefalı gözcüler gönder. Hallerini, işlerini görüp anlayıp sana bildirsinler. Çünkü onların haberleri olmadan senin onlardan haberdar olman, onların emin bir surette iş görmelerine, halka yumuşaklıkla muamele etmelerine sebep olur. Vergi işini de araştır. Memurlarının ahvalini düzene koy. Çünkü vergi işinin ve vergi memurlarının düzene girmesi, onlardan başkalarının da düzene girmesi demektir. Onlardan başkaları ancak onların düzeniyle düzene girebilir. Çünkü insanların hepsi de verginin ve vergi memurlarının ehlidir, ayalidir. Ancak vergi toplamaktan ziyade memleketin kalkınmasına dikkat etmelisin. Çünkü memleket kalkındıkça vergi toplanabilir. Memleket kalkınmadıkça, mamur bir hale gelmedikçe vergi isteyen şehirleri yıkar gider. Kulları ise helak eder. Öyle bir buyruk sahibinin işi idaresi pek az bir müddet sürer. Vergi verenler verginin ağırlığından yahut vergi verecekleri şeylere bir afet geldiğinden yahut bir bendin yıkılıp araziyi su bastığından, toprağın kaydığından yahut da mahsulün mahvolduğundan şikayet ederlerse hallerini düzene sokacak bir derecede vergilerini azaltman gerekir. Bir yerin harap olması oradaki halkın yoksul düşmesinden ileri gelir. Oradaki halkın yoksulluğuysa valilerin kendilerine mal yığmalarından, valilikte kalacaklarına emin olmamalarından, ibret alınacak şeylerden az ibret almalarındandır. Her işin başına en büyüğü kendine güç gelmeyecek işlerin çokluğu onu şaşırtmayacak kişileri geçer. Katiplerinden birinde bir ayıp görür de aldırmazsan o ayıpla da sen ayıplanırsın, sonra da cevap veremezsin. Bir de tacirleri, sanat ve zanaat erbabını tavsiye ederim sana. Onlara karşı hayırlı ol. Onların bir kısmı oturdukları yerlerde ticaretle meşgul olur. Bir kısmı ise bir yerden bir yere gider, mal götürüp getirir. Bir başka bölüğü de halkın muhtaç olduğu şeyleri ellerinin emekleriyle hazırlar. Bunlara hayırla muamelede bulun, çünkü onlar faydalı kişilerdir. Vurgunculuğu yasakla, çünkü Allah'ın salatı ona ve soyuna olsun. Resulullah da men etmiştir. Alışveriş güzel surette adalet terazisine uygun olarak bir narh konarak yapılsın. Dipnot, narh. Tüketiciyi korumak amacıyla özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmi makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat, yazarın notu. Satan da zarar etmesin, alan da. Sen vurgunu yasakladıktan sonra onu yapmaya kalkışan olursa cezalandır. Fakat cezada pek de ileri gitme. Sonra Allah için aşağı tabakayı gör, gözet. Onlar başvuracakları bir düzen bulamayan, yok yoksul, muhtaç, darlıkla bunalmış, dertlere karışmış, kazançtan aciz kalmış kişilerdir. Bu sınıf içinde dilenenler olduğu gibi bir şey umup bekleyenler, fakat kimseden bir şey istemeyenler de vardır. Onların hakkına dair Allah'ın sana emrettiği şeyi Allah için olsun koru. Onlara memur olduğun beytül maldan her şehirde Müslümanların ganimet olarak elde ettikleri ve devlete ait olan arazinin gelirinden, ekininden bir pay ayır. Bulunduğun şehirde o şehre yakın yerlerde olanlarıyla uzaklarda bulunanları aynı hükme tabidir. Onların her biri hakkına riayet etmeni ister. Nimetler içinde bulunuşun, ehemmiyetli işlere dalışın, onları unutturmasın sana. Ehemmiyetli işlere bakman, küçük sayılan işlere bakmayışına bir mazeret olamaz. Böyle bir özür kabul olunamaz. Yetimlerden, kocamış kişilerden, bir düzene başvuramayanları, kimseden bir şey dilemeyenleri gör, gözet. Bu valilere ağır bir yüktür, fakat hakkın hepsi de ağırdır. Resulullah'ın bir yerde değil birçok yerde zayıfın korkup çekinerek dili dolaşarak söz söylemeye çalıştığı fakat kuvvetliden hakkını alamadığı toplum ne temizliğe ulaşır ne kutluluğa kavuşur buyurduğunu duymuşumdur. Bütün bunlardan sonra derim ki Buyruğunun altında bulunanlara uzun müddet görünmez olma. Çünkü valilerin halka görünmemeleri darlıktan bir kısımdır. Halkı sıkar, valilerin idare işlerinde az bilgili olduklarına delalet eder. Düşmanın seninle barışmak isterse reddetme. Barışta Allah'ın rızası var, orduna huzur ve istirahat ver. Sen de sıkıntılardan kurtulmuş olursun, şehirlerinse eminliğe kavuşmuş olur. Ama barıştıktan sonra düşmanından sakın da sakın. Çünkü çok kere düşman yaklaşır gafil olmanı bekler. Şu halde ihtiyatla hareket et. Bu hususta iyi bir zanna düşmeyi töhmet altına al. Sakın haksız olarak kan dökmekten, çünkü azaba sebep olan suç bakımından ondan daha büyük bulanan, nimetin zevaline, devletin gitmesine sebep teşkil eden hiçbir şey yoktur ki haksız olarak kan dökmekle kıyaslanabilsin. Kan dökenlerin hesabını kıyamet gününde bizzat noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah görecek, azaplarını O verecektir. Kendini beğenmekten, seni ululuğa sevk eden şeylere uyup güvenmekten, övülmeyi istemekten çekin. Çünkü bunlar ihsan sahiplerinin ihsanlarını yok etmek, ecirlerini mahveylemek için şeytanın gözettiği fırsata yol açan şeylerdir. İdarene tabi olanlara ihsanda bulununca da onları minnet altında bırakmaya, ihsanını başlarına kakmaya kalkışma. Yaptığını çok görmekten de çekin. Vaat edilince de vaadinden dönme. Başa kalkmak ihsanı yok eder. Yapılana iyiliği çok görmek, büyük saymak gerçeğin ışığını söndürür. Vaatten dönüş Allah'ın gazabını, halkın nefretini çeker. Herkesle bir ve eşit olduğun şeylerde kendi payını çoğaltmaya kalkışma. Herkesin gözettiği şeylerde gaflete düşme. Çünkü sen başkalarına da örneksin. Az bir zaman sonra işleri örten perdeler açılır, mazlumun hakkı da senden alınır. İbni Haldun, 1332-1406. Modern tarih biliminin ve sosyolojisinin gerçek babası olan bu Arap düşünürü, önemli saptamalarıyla toplumsal bilimlerin önünü açan büyük isimlerdendir. Onun Mukaddime adlı eserinden bazı bölümler. Dipnot. Ayrıntılı bilgi için bakınız İbni Haldun. Mukaddime 2 cilt, çeviren Turan Dursun. Kaynak Yayınları İstanbul 2013. İnsanların toplumsal yaşamları zorunludur. Düşünürler bunu şu sözleriyle anlatırlar. İnsan doğuştan uygardır. Yani insanlar için toplumsal yaşam kaçınılmaz bir şeydir ki bu yaşam düşünürlerin, filozofların özel anlatımlarında kent yaşamı diye geçer. Ümran'ın anlamı da budur, açıklaması da şudur. Eksiklerden arılanmış Tanrı insanı yarattı, oluşturdu ve öylesine bir biçimde geliştirdi ki yaşamı ve kalıcılığı yalnızca besinle sağlıklı olabilir. Sonra onu besini aramaya yöneltti. Doğal yapısındaki eğilim ve özelliğiyle ve kendisine besinini elde etme güç ve yeteneğini vererek. Ancak insanın besinini elde etmeye tek başına gücü yetmez. Gereksinim duyacağı besini sağlamaya yeterli olamaz. Yaşamının temel maddesini oluşturan besinini insan tek başına sağlayamaz. Bir ölçüde sağlayacağını düşünsek bile ki olsa olsa bir günlük geçimine yetecek tahıl elde edebilir. Birçok iş ve işlemlerden sonra gerçekleşebilir bu. Tahılı öğütüp un durumuna getirmesi, unu hamur yapması, hamuru pişirip ekmek yapması gerekir. Bu üç işten her biri içinde kapkaçak araç gereç gerekli olur o insana ve söz konusu işler bir takım zanaatlar olmadan sonuca ulaşmaz. Demirci gerekli olur, marangoz gerekli olur, çömlekçi gerekli olur. Tutalım ki o kişi sözünü ettiğimiz işlere hiç gerek kalmadan tane olarak yiyor tahılı. Bu da yine bir takım işlere, daha çok iş ve işlemlerin gerçekleşmesine bağlıdır. Tanenin ekilmesi, biçilmesi, dövülüp paşağından çıkarılması gerekir. Bunların her biri de birçok araç gereç, birçok zanaat ve ustalık ister. Hem de tahılın ekmek durumuna getirilmesi için gerekli olanlardan daha çok. Bütün bunların tümüne ya da bir bölümüne yalnızca bir kişinin gücünün yetebileceği düşünülemez. Öyleyse insanın kendi türünden kişilerin güçlerini birleştirmeleri gerekir. gücünü kendi türünden olanlarınkiyle birleştirmelidir ki gerek kendisi gerekse onlar için yiyecek sağlanabilsin. Yardımlaşmayla o insanların gerek duyduklarından kat kat daha çok besin sağlanabilir. İnsan kendini korumak için de kendi türünden olanların yardımına başvurmak zorundadır. Çünkü eksiklerden arılanan Tanrı, canlıların doğal yapılarını oluşturup bitirir ve güçlerini dağıtırken, başka türden birçok hayvana insandan daha çok pay vermiştir bu güçten. Söz gelimi, atın gücü insanın gücünden çok daha fazladır. Eşeğin, öküzün gücü de öyle. Aslanın, filin gücü ise kat kat büyüktür onunkinden. Hayvanlar arasında düşmanlık doğal olduğu için her hayvana kendisini savunmaya yarayan özel organ verdi. Kendisine yönelebilecek başkasının saldırısını karşılamaya yarayan bir organ. Hayvanların bu savunma organlarına karşılık olarak da insana düşünce ve el verdi. El, zanaatlar ve uzmanlıklar için düşüncenin buyruğundadır. Zanaatlar ve uzmanlıklar insanoğluna araçlar elde ettirir ki bu araçlar öteki hayvanların kendilerini savunmalarına yarayan organların görevlerini görürler. Söz gelimi süngüler. Bunlar süsme organı olan boynuza karşılıktırlar. Yaralayıcı tırnakların, pençelerin karşılığı olan kılıçlar. Hayvanlardaki kuru kalın derilere karşılık kalkanlar ve daha başka araçlar. Kalinos'un Organların Yararları adlı kitabında anlattığı daha birçok örnekler verilebilir. İnsan yalnız başına yabani ve özellikle yırtıcı hayvanlardan birine karşı koymaya güç yetiremez. Genellikle tek başına kendini savunma gücünde değildir. Savunmaya yarayacak araçları yapıp kullanmaya da tek başına gücü yetmez. Demek ki bütünü bu konularda insanın kendi türünden kişilerle yardımlaşması zorunludur. Bu yardımlaşma olmadığı sürece yiyeceği besini sağlayamaz ve tam bir yaşam süremez. Çünkü Tanrı onu oluştururken yaşamında besin ister nitelikte oluşturmuştur. Yalnızken kendini savunacağı silah da sağlanamaz. İnsan tek başına silahtan yoksun kalır. İşte bu yüzden hayvanlara yem olur. Ve yalnız insan yaşamı boyunca ölümle karşı karşıya kalır. Yalnız kalsa insan türünü sürdüremez. Yardımlaşma olduğunda ise insan için yiyecek besin bulunur, savunmaya yarayan silah bulunur. Böylece Tanrı'nın onun kalıcılığı ve türünün korunması ile ilgili amacı gerçekleşir. Öyleyse toplumsal yaşam insan türü için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Toplumsal yaşam olmasaydı insanların varlıkları olmayacaktı ve Tanrı'nın insanlar aracılığıyla yeryüzünün yaşanır duruma getirilmesi yolundaki isteği, insanları kendi yerine geçirmesine ilişkin iradesi gerçekleşmemiş olacaktı. Bizim bu bilim dalına konu yaptığımız bayındırığın, uygarlığın ve toplumsal yaşamın anlamı budur işte. Bu yorumda bilim dalının konusunun gerçekte de var olduğunu bir çeşit tanıtlama vardır. Varlığı tanıtlanan toplumsal yaşam bu bilim dalının konusudur. Böyle bir tanıtlama bilimin kurucusuna düşen zorunlu bir görev değildir. Neden derseniz mantık biliminde yerleşen görüş odur ki bir bilim konusunun gerçekte var olduğunu o bilim içinde tanıtlamak o bilimin kurucusunun zorunlu görevi sayılmaz. Ama böyle bir tanıtlama mantıkçılara göre sakıncalı işlerden de değildir. Öyleyse böyle bir tanıtlama iyiliklerden sayılır. Tanrı kendi iyiliğiyle başarıya ulaştırandır. Sonra bu toplumsal yaşam insanoğluna anlattığımız gibi gerekli olunca ve dünyanın ancak insanlar aracılığıyla yaşanır duruma geldiği bir gerçek olarak belirince insanları birbirine karşı koruyacak bir düzenleyici gereklidir. Çünkü insanların hayvanlık eğilimlerinde doğuştan düşmanlık ve zulüm eğilimleri vardır. Yabancı hayvanların saldırılarına karşı kullanmak üzere kendilerinde var olan silahları, kendi türlerinden gelecek saldırıları önlemeye yetmez. Çünkü aynı silahlardan hepsinde vardır. Öyleyse bir başka şey gereklidir ki, onun yardımıyla birbirlerinin saldırılarına karşı korunabilsinler. Bu bir başka şey kendilerinin dışındaki herhangi bir hayvan olamaz. Çünkü tüm hayvanların kavrama ve esin alma güçleri eksiktir. Bu durumda o düzenleyici insanların kendilerinden biri olmalıdır. Hepsine baskın gelen, hepsi üzerinde egemenliği ve saldıranlara karşı eziciliği olan bir düzenleyici. Öyle ki artık kimse başkasına saldırmayı, başkasının hakkını ele geçirmeyi başaramasın. İşte egemen olmanın anlamı da budur. Bununla anlıyorsun ki böyle bir düzenleyici doğal olarak yalnızca insanlarda vardır. Bu düzenleyici insanlar için gereklidir de. Düşünürlerin anlattıklarına göre öteki hayvanlar içinde de düzenleyicisi olanlar bulunur. Bal arılarında ve çekirgelerde olduğu gibi. Çünkü bal arıları ve çekirgeler üzerinde yapılan incelemelerden onlarda egemenlik ve içlerinde yapısı, özelliği ve iriliği de kendini gösteren başkanlarına boyun eğme ve bağlılık olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu durum insanların dışındakilerde, yaratılışlarındaki güdüleriyle oluşup var olmuştur. Düşünme ve yönetme gücünün itmesiyle değil, yaratılışta her şeye biçimi verilmiş ve gideceği yol gösterilmiştir. Peygamberlik kurumu da bir düzenleyici, bulunması zorunluluğuna dayandırılabilir mi? Felsefeciler peygamberlik kurumunu akıl kanıtıyla tanıtlamaya yöneldikleri zaman savlarını bu kanıta bir düzenleyici bulunması gerektiği kanıtına dayandırırlar. Böyle bir ekleme yaparlar. Peygamberliğin insanlara özgü doğal bir şey olduğunu da eklerler. Sözünü ettiğimiz kanıta başvurarak sonuca ulaşırlar. İnsanlık için bir düzenleyici hakem gereklidir diye yola çıkarlar, sonra şöyle derler. Bu düzenleyicinin yargısı Tanrı katından geldiği varsayılan bir şeriatla, yani bir dinle oluşur. O şeriatı insanlardan biri getirir. Getiren kişinin insanlar arasında sivrilmiş biri olması gerekir. Tanrı'nın ona verdiği bir takım özelliklerle Tanrı'nın kılavuzluğuyla sivrilmiş biri. Öyle biri olmalıdır ki halkın teslim olması ve kabul etmesi gerçekleşebilsin. Böyle olmalıdır ki insanların içinde ve üzerinde ve kurulu egemenlik karşı konulmadan ve kargaşaya uğramadan yerleşebilsin. Felsefecilerin bu akıl yürütmeleri senin de göreceğin gibi kesin kanıta dayalı değildir. Neden dersen, varlık ve insanlığın yaşamı öyle Tanrı'dan din getiren biri olmaksızın da oluşup gelişebilir. Düzenleyici hakem kendinde bulduğu güçle ya da yakınlarının yardımıyla insanlar üzerinde gücünü gösterip egemenlik kurabilir ve insanları kendi doğrultusuna çekebilir. Düşünün, kitaplara ve peygamberlere uyanlar, kitapları olmayan ateşe tapanlardan sayıca daha azdırlar. Gerçekten ateşe tapanlar dünyada en kalabalık topluluklardan birini oluştururlar. Kitapları peygamberleri olmadığı halde onların da yönetimleri ve uygarlıkları vardır. Nerede kaldı ki yaşamlarını sürdürememiş olsunlar? Çağımızda da kuzey ve güney kesimlerindeki bölgelerde vardır onların devletleri ve uygarlıkları. Ama iş insanlığın yaşamı açısından ele alındığında durum başkadır. Düzenleyici öndere kesin gereksinim vardır. İnsanlığın yaşamı onsuz kesinlikle olamaz. Bu açıklamadan açıkça anlaşılır ki felsefeciler peygamberlik kurumunun gerekliliğini tanıtlarlarken yanlışa düşüyorlar ve şu bir gerçek ki peygamberlik kurumu akla dayalı bir şey değildir. Onu bildiren, duyuran dindir sadece. İslam inanırlarından eskilerin görüşü de böyledir. Tanrı başarıyı ve doğruyu bulma konusunda yardımcıdır. 30. ayetin sonu. Sayfa 286.